Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecini, bu süreçte önemli aşamaları, gelişmeleri hem kurumlar düzeyinde, hem mevzuat düzeyinde, hem siyasi fikirler ve kişiler düzeyinde, partiler düzeyinde önemli tarihi gelişmeler çerçevesinde anlamaya, anlatmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten zengin siyasi tarihimiz ve bunun etrafında gelişen siyasi kültürümüz bugünkü köklü demokrasimizin esasını teşkil ediyor. Bu haliyle Türkiye'nin demokratik başarısı aynı zamanda Osmanlı'dan milli mücadeleye, Büyük Millet Meclisi hükümetine sonra işte Cumhuriyet dönemine gerçekten bir önemli Türkiye'nin etrafına da yol gösteren bir çerçeve oluşturuyor. Evet, aşama aşama Türkiye'deki bu aşamaları, gelişmeleri anlatırken nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemine, milli şeflik dönemine, bu milli şeflik dönemi içerisinde özellikle artık çok partili hayata geçişi esas alan döneme geldik. İsmet İnönü 19 Mayıs 1945'te çok partili hayata işaret eden, rejimin esneyeceğini gösteren bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmanın etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde çok önemli gelişmeler, dönüşmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları toplanarak kendi programını değiştiriyor. Hem siyasi düzeyde hem ekonomi düzeyinde bir liberalleşme yaşanıyor. Ve çok enteresandır değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ilçe kongrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi açıkça eleştiriliyor. Tahsildarlar, jandarma, bunlar bizzat CHP delegeleri tarafından CHP kongrelerinde eleştiri konusu oluyor. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişiklik sürecinde kendisini de değiştirip dönüştürmesi belki çok daha ağır bir mağlubiyeti engelliyor. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu tek parti yönetimini savunan, eski katı yaklaşımı savunan, temsil eden bir kanat var. Bu kanat zaman içerisinde zayıflıyor. İsmet İnönü bu kanadı da değiştirip dönüştürmek istiyor. Çünkü bu kanadı da hani olduğu gibi partinin dışına atmak Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatacak. Dolayısıyla bunu da göze alamıyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonraki zamanlara da tesir eden temel açmazlarından birisi olacak. Onları değiştirip dönüştürmeye çalışıyor ama bu da çok zor. Çünkü bunun fikriyatını yapmış, bunun tecrübesini gerçekleştirmiş böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kanat var. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman esnemeye, demokratikleşmeye bu manada hürriyetleri açılmaya çalışırsa bu kesimin içerisinden ciddi reaksiyonlar da söz konusu oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde değişmeye, dönüşmeye çalışırken diğer taraftan muhalefeti, yeni kurulan, ortaya çıkan muhalefeti kontrol altına almaya çalışıyor. Bunu Celal Bayar biraz sonraki programlarda daha geniş ele alacağımız Demokrat Parti'nin kuruluşunda önemli görevler alan isimler kabul etmiyorlar ve müstakil bir siyasi parti olarak kalma başarısını gösteriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti'nin dışında kalan siyasi yelpazeyi de kontrol etmek istiyor. Hatırlayalım, bir önceki yıl 3 Mayıs 1944'te bu dünyadaki hani özellikle demokrasi cephesinin kazanacağının belli olmasından sonra Türkçüler, Turancılar diye bilinen kesime ilişkin büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bunlara yönelik bir yargılamayla beraber kötü muamelenin söz konusu olduğu bir bastırma gayreti söz konusu oluyor. Bir yandan bu manada aşırı sağ olarak gördükleri ve kendilerince batıya açılırken işte bu Nazi faşist rejimlere yakın olarak takdim ettikleri bu çevrelerin bastırılmasını esas alıyorlar. Böylece Batı'ya bir mesaj vereceklerini, biraz da Sovyetler Birliği'ne bir olumlu mesaj vereceklerini düşünüyorlar. Bu manada bu faaliyetin bir dış politika perspektifi de var. Ama diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin artan tehdidi ve tüm bunlara rağmen Türkiye ile saldırmazlık paktı anlaşması imzalamamasından sonra da Batı'ya yakınlaşmanın yine bir tezahürü olarak bu sefer sol, aşırı sol olarak gördükleri ve Sovyetlerle iltisaklı gördükleri sol gruplara yönelik çok ciddi bir baskılama operasyon gerçekleşiyor. Burada kimi yargılamalar var ama burada biraz iş yargılamanın ötesine geçiyor ve hani tarihte biraz böyle utanılacak bir hadise olarak Tan gazetesi baskını söz konusu oluyor. Bunu bir ölçüde anlatmak lazım. Yani bir yandan Türkiye serbestleşmeye, demokrasi istikametinde, çok partili hayat istikametinde gelişmeye çalışıyor. Bu siyasi yelpazeyi, fikirler yelpazesini muhalefetin önünü açıyor. Diğer yandan da bu yelpazeyi kontrol etmek, kontrolü elden bırakmak istemeyen Cumhuriyet Halk Partisi yelpazenin sağına soluna baskı marifetiyle bir alanı darlaştırmaya çalıştırıyor. Kendi esas aldığı bir siyaset yelpazesi oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Tan gazetesi baskınında İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden oluşan kalabalık bir gösterici grubu 4 Aralık sabahı saat 10'da Beyazıt Meydanı'nda toplanıp sloganlar atıyorlar. Babali'ye doğru yürüyüşe geçiyorlar. Babali işte o dönem özellikle daha sonraki dönemde de işte 90'lara kadar basın yayının merkezinin olduğu yer. Burada Tan gazetesi ile sol yayınlar satan kitap evleri yağmalanıyor. Sonra Beyoğlu'na çıkılıyor. Görüşler Dergisi, Yeni Dünya ve Fransızca yayın yapan Le Türkiye gazeteleri tahrip ediliyor. 1945 başlarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı feshedeceğini açıklamış. Ve Boğazlar'da ortak denetim hakkı istiyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin Sovyetlerle iyi ilişkiler içinde olmasını savunan Tan gazetesi, özellikle Tan gazetesinin yazarlarından ve Atatürk'ün eski Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras, Sabiha ve Zekeriya Sertel gibi gazeteciler bir hedef haline geliyor, tartışılıyor. Özellikle iktidar bu çevreleri sert bir şekilde eleştiriyor. Kasım ayı sonlarında çıkmaya hazırlanan Sol Eğilimli Görüşler Dergisi Yazık Kurulu'nda Celal Bayar'ın da bulunduğunu ilan eden afişler asıyor. Bunun üzerine Celal Bayar, Kemalizm'den başka bir ideolojiyle ve hele hele bu dergiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını açıklıyor. Sonunda iktidardaki CHP yönetimini eleştiren yayın organları böylece kahrolsun komünistler, kahrolsun Sovyetler sloganıyla basılıyor. Matbaaları tahrip ediliyor. Tan, Görüşler, Yeni Dünya afişleri üzerine bunlar komünisttir, okumayınız yazıları yazılıyor. Yapılanları kınayan Akşam gazetesi ise bu kınamayı, haberleri yalanlayacağını ifade ederek bu göstericilerin hışmından korunuyor. Sovyet TAS Ajansı İstanbul'daki gösterinin polis koruması altında ve hükümet desteğiyle yapıldığını ifade ediyor. Bunun üzerine Sovyet Büyükelçiliği Türk hükümetine bir nota veriyor. Türkiye'de karşı notayla gösterilerin bir iç mesele olduğunu bildiriyor. İstanbul'da sıkı yönetim olmasına rağmen göstericilerden hiçbiri yakalanmıyor. Serteller tutuklanıyor ve 1950'den sonra yurt dışına gidiyorlar. Saldırıya uğrayan sol eğilimli gazete ve dergiler kapanıyor. Tan gazetesi ise Halil Lütfi 4. yönetiminde başka bir hani bakış açısıyla ve etkisiz bir gazeteye dönüşüyor. Görüldüğü gibi burada çok ciddi anlamda bir operasyon gerçekleşmiş durumda. Sovyetler Birliği'ne karşı, Sovyetler Birliği'nin politik tavrına karşı ona yakın olarak görülen gazete ve dergilere yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiş oluyor. Böylece Türkiye bir yandan dediğimiz gibi çok partili hayata geçerken diğer yandan da Türkiye'ye yönelik tehdit ortaya koyan Sovyetler Birliği üzerinden bir antikomünizm cephesi oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi hem antikomünizmi yönetiyor hem Batı ile ittifakı esas alan bir zeminde Batı ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkiler geliştiriyor. Şimdi diğer taraftan da tabii çok partili hayatın ana aktörüne dönüşecek olan Demokrat Parti'nin kuruluş sürecini hatırlamamız lazım. Çiftçiyi topraklandırma kanunu meselesini daha önce konuşmuştuk. Burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunmakla beraber liberal tezleri savunan isimler Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Emin Sazak gibi isimler bu reform çabalarını ağır bir şekilde eleştiriyorlar. Kanun hani değişerek dönüşerek geçse bile hayata geçemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi toprak reformu kanununu gündeme getiriyor, geçiriyor ama uygulayamıyor. Bu kanunu uygulayamadığı halde bu kanunun neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi bölünecek. Kendi içerisinden bir Demokrat Parti çıkacak. Diğer taraftan bu kanunu uygulayamadığı için bir yandan bir umut uyandırıyor belli kesimlerde. O umut hayata geçmiyor. Diğer taraftan bir korku uyandırıyor belli kesimlerde. O korku da Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Yani bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani 20 küsür yıl bekleyip sonra toprak reformuna girişip onu da mecliste partinin parçalanmasıyla, bölünmesiyle yol açtıktan sonra uygulamaması siyasi tarihimizdeki ilginç durumlardan birisi olarak kayda geçiyor. Şimdi burada daha önce ifade ettik. Çiftçiyi topraklandırma kanununun benimsemesi ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda dörtlü takrir reddediliyor. Bu dörtlü takrir önemli bir husus. Çok partili hayata geçişte ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinde, Demokrat Parti'nin kurulması sürecinde fevkalade önemli bir çerçeve sunuyor. Burada bunu biraz daha önce de kısaca bahsettik ama yeniden hatırlatmamızda isabet var. Çiftçiyi topraklandırma kanunu üzerindeki meclis görüşmeleri 19 Mayıs'ta İsmet İnönü'nün rejimde liberalleşmeye, çok partili hayata izin vereceği konuşmasını mütakiben 7 Haziran'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'ın imzaladığı dörtlü takrir adıyla bir önerge Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna veriliyor. Dörtlü takrin verilmesinden birkaç gün sonra 11 Haziran'da çiftçiyi topraklandırma kanunu meclisten çıkıyor. Bir gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu dörtlü takriri ele alarak saatlerce kendi içerisinde tartışıyor. Tartışmaların ardından bu gibi konuların CHP meclis grubunda görüşülmesinin gereksiz olduğu sonucuna varılıyor. Parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ancak parti kurultayında, yasa değişiklikleri ise mecliste görüşülebilir deniyor. Önergenin böylesine katı bir gerekçeyle reddedilmesi aslında İsmet İnönü'nün CHP içindeki muhalefeti partiden ayrılmaya zorlaması, ayrı bir parti kurmaları yönünde zorlamasıyla ilişkili. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki değişimi, dönüşümü kendi kontrolünde muhafaza etmek, yani ona bir sınır çizmek, daha ötesini isteyenleri de Cumhuriyet Halk Partisi dışında ayrı bir siyasi partiye yönlendirme gayreti içerisinde oluyor. İsmet İnönü dörtlü takriri verenleri kastederek şöyle söylüyor. Bunu parti içinde yapmasınlar. Çıksınlar, karşımıza geçsinler. Teşkilatlarını kursunlar ve ayrı bir parti olarak mücadeleye girişsinler. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu daha liberal kanadı İsmet İnönü partinin dışına itiyor. Ayrı bir parti kurulmasını istiyor. Bir gün arayla önce mecliste çiftçiyi topraklandırma kanununun benimsenmesi ardından CHP meclis grubunun dörtlü takriri reddetmesi muhaliflerin CHP ile olan bağlarını tamamen koparıyor. Yani burada toprak reformu kanununun da uygulanmayacak olmasına rağmen kabul edilmesinin arkasında biraz da bu muhalefetin parti dışına atılma gayreti var. Dörtlü takririn reddedilmesiyle beraber. Bu çok önemli. Menderes ve Köprülü'nün önergelerinde yer alan talepler, yani dörtlü takvirde yer alan talepler, Tam ve Vatan gazetelerinde birer yazıya dönüşüyor. Burada bu talepler tekrar ediliyor. Bu eleştiri yazıları CHP yönetiminin büyük tepkisini çekiyor. 21 Eylül'de Menderes ve Köprülü CHP'den ihraç ediliyor, atılıyor. Bayar da bu kararı protesto ederek 28 Eylül'de milletvekilliğinden istifa ediyor. Yani Celal Bayar sadece partiden ayrılmıyor, milletvekilliğini de bırakıyor. 27 Kasım'da da bu kez Koraltan, Refik Koraltan, yine önemli bir isim, CHP yönetimi tarafından partiden ihraç ediliyor. Daha önce milletvekilliğinden istifa eden Bayar, 3 Aralık'ta CHP'den de istifa ediyor. Böylece önde gelen muhalif milletvekilleri kısa bir süre içerisinde CHP'den tamamen ayrılmış, kopmuş oluyorlar. CHP'den ayrılanlar 1946 başında Demokrat Parti'yi kurarak çok partili hayattaki ana aktörü, ana muhalefet partisini kuruyorlar. Şimdi burada kısaca bu dörtlü takriri burada ne söylendiğini hatırlatmakta fayda var. Bu önergenin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurulduğu günden beri demokrasi ilkelerine inandığı ve ülkede refaha ancak bu ülkenin uygulanmasıyla ulaşılabileceği belirtiliyor. Bunun ardından 1924 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetleri sağlayan demokratik bir anayasa olduğu vurgulanıyor. Siyasal hürriyetlerin 1925'ten sonra ortadan kaldırıldığı, Atatürk'ün 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak demokrasiye olan bağlılığını ispat ettiği ifade ediliyor. Önerge sahipleri Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasından sonra siyasi hürriyetlerin yeniden kısıtlandığını, bu durumun İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca savaş tehlikesi nedeniyle sürdüğünü ifade ediyorlar. Böylelikle anayasanın demokratik ruhundan uzaklaşıldığı öne sürülüyor. Ayrıca bu yıllarda oluşturulan müstakil grubun da meclisteki denetim görevini yerine getiremediği söyleniyor. Savaş sonrasında bütün dünyada demokrasi ve hürriyet isteklerinin büyük güç kazandığı ve demokrasi ilkelerinin uluslararası güvencelere bağlandığı tekrarlanarak önerge sahipleri Türkiye'de de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin demokrasiden yana olduğunu ifade ediyorlar. Türk milletinin demokrasi içinde yaşayacak ve siyasi hürriyetleri kullanabilecek olgunluğa, yeteneğe ulaştığı ifade ediliyor. Böylece Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan'a göre her şeyden önce 24 Anayasası'nın demokratik ruhuna geri dönmek gerekiyor. Bu anayasanın demokratik ruhuna uygun olarak özellikle meclisteki denetim gerçek bir biçimde sağlanmalı ve halk siyasi hürriyetlerini anayasanın tanımladığı biçimde kullanabilmelidir. Önerge sahipleri CHP'nin de siyasi etkinliklerini bu ilkelere göre dönüştürecek şekilde yeniden gözden geçirmesini istiyorlar. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu manada değişmeyeceği, dönüşmeyeceği, bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi dışında kendilerine bir siyasi alan açması lazım geldiği, İsmet İnönü'nün çizdiği çerçeve içerisinde bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden atılarak gerçekleşmiş oluyor. Demokrat Parti'nin kurulması sürecine doğru böylece bir adım daha yaklaşmış olduk değerli dinleyiciler. Önümüzdeki programlarda bu bahse devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.